Ayrım 5. De Toledo'lar atlıyı tekrar karşılarında görünce korkuyla donup kalmışlardı. Ama bir tuhaflık vardı bu gelişte. Adamın yüzünde o beklenilen düşmanca ifade yoktu. Hızlı hızlı, "David dostum," dedi. "Tam 4 günümüz var, çabuk ol. Hemen arabanı sağa çevir, gün doğana kadar da hiç durma. Alçak mesaları sağına al. Sabahleyin Tahoe'yu yine göreceksin ve oradan durmadan güneşin battığı yöne doğru ilerle, Portekiz'e varırsın." Geldiği gibi hızla döndürdü atını. David arkasından bağırdı, "Adın ne, adın ne?" Adam atını hızla koştururken başını arkaya döndürdü. "Jose, Jose Marquiano," dedi ve nalların çıkardığı toz bulutunun içinde kayboldu. Toledo'lar kendi içlerinde kavuştukları huzurla açlığa, susuzluğa, sıcağa, soğuğa ve yorgunluğa aldırmadan kararlı bir şekilde adamın dediği yönde gittiler. Ve Ağustos ayının birine 4 saat kala Portekiz'e vardılar. Yol boyunca Esther kızının boynuna doladığı kollarını neredeyse hiç açmamıştı. Artık tek yapacakları Nahmias'ları bir an önce bulmaktı. Ama bu olanaksızdı. Lisbon'un daracık arka sokaklarından birindeki dışı hardal panjurları tarçınımsı renkte boyalı evin kapısını çaldıklarında kendilerine uzanan mektupta şunlar yazıyordu. "David dostum, yola çıkalı 10 günü geçti. Her şey umduğumuzdan da zormuş. Portekiz'den çok daha güvenli bir yol bulduk. Umarım bu mektubu zamanında alırsın ve aynı yolu kullanırsın. Biz Zaragoza geçiyoruz. Oradan da Perpignan'a. Limanda bizler için bekleyen bir gemiyle İstanbul'a gideceğiz. Osmanlı Sultanı bizi davet ediyor. Yerleştiğimizde semtin adını Balat'mış. Yerleştirileceğimiz semtin adı Balat'mış. Sizi orada bekliyoruz. Matbaamızı yine çalıştıracağız birlikte. Buna dua ediyorum, Tanrı yardımcımız olsun. Arkadaşın Salvatore, 14 Mayıs 1492 Aranjuez." Toledo'lar Lisbon'da bu mektubu okuduklarında Nahmias'lar Balat'taki ahşap evlerine yerleşmek üzereydiler. David hemen o gece atları sattı ve eline geçen parayla ailesi için küçük bir oda kiraladıktan sonra limana indi. 14 Eylül 1494 İstanbul. Sonbahar galiba bugün gelmişti İstanbul'a. Yazın bunaltıcı sıcağı yerini birden ılık bir havaya bırakmıştı. Hiç kıpırtısız bir yeşilimsi mavilikte uzanıp gidiyordu. Marmara ve gökyüzü tam bilmecelerde söylendiği gibi iğne batmaz mavi bir atlastı. Üsküdar'ın, Galata'nın evleri, limana girip çıkan gemilerin yelkenleri göz olacak kadar başka bir parlak beyazlıkta görünüyordu. Eylül ışığı altında. Kırlangıçlar çoktan terk etmişti kenti. Leyleklerse daha yeni düşüyordu göç yollarına. Kimi kanat çırparak, kimi süzülerek uçan binlerce kuş gökyüzünde sanki upuzun girimsi bir bulut oluşturmuştu. Kıpır kıpır bu bulutun bir ucu yedi kulenin arkalarından başlıyor, bir ucu Kayış Dağı'na varıyordu. Ve buraya gelenler hiç durmadan halkalar çizerek dönüp duruyordu. Geridekileri beklerken, evet işte leylekler gidiyordu sıcak iklimlere doğru. Zorlu ve uzun bir yolculuk için kanat çırpmaya başlamışlardı yine. Neredeyse bir ayine benzeyen bu görüntüyü tüm İstanbullular izliyordu, hatta sultan bile. Namazın arkasından her zamanki törenlere başlayan divan bu güzel güz sonbaharında sabahında sarayın bahçesinde toplanmıştı. Sarı turuncu pembe beyaz kasım patları ve dev çınarlarla at kestanelerinin hafiften kızarmaya başlamış yaprakları yeni bir renk cümbüşü yaratmıştı. Havanın hafif serinliğine karşın II. Beyazıt şehzadelik günlerinden içinde kalan şairane duyguyla toplantının burada yapılmasını istemişti. tepesinden gelip geçen leylek sürülerini, çiçekleri, ağaçları dalgın gözlerle izliyordu. Çevresindekiler sıkılıyor gibi bir hali vardı. Sanki bir an önce yalnız kalıp bu güzellikleri tek başına yaşamak geçiyordu aklından. Oysa o gün divanı Hümayun içindeki çok farklı önemi olan bir gündü. Yeni Papa Alexander Borgia Osmanlı topraklarına ilk kez bir elçi yollamıştı ve sonra Georgia Boghiardo huzura kabul edilecekti. Sadrazam, vezirler, nişancıbaşı, defterbaşı, kazaskerler, kadılar, ağalar kendilerine ayrılan minderlerin üzerine bağdaş kurmuş oturuyorlardı. Tezkereciler, çavuşlar, kapıcılar ayakta iki yana dizilmişti. Bostancılar ellerinde ipleri, bellerinde palaları, avlunun biraz ötesinde kendilerine bir gün bir görev düşer diye hazırdılar. Az önce defterhaneden getirilen defterler incelenip yeni vergi düzenlenmelerinin kararları alınmıştı. Telhisçi durmadan yazıyordu söylenenleri. Sultan arada bir sarayla konuşan vezirleri eliyle susturup kendi kararını söylüyordu. Bunun üzerine ellerini göğüslerinde kavuşturan adamlar emriniz başımız üstüne diyerek başka bir konuya geçiyorlardı. Birçok konu hızla konuşulup karara bağlandıktan sonra sıra elçiye gelmişti. Boghiardo saygıyla sultanın önünde eğildi ve armağanlarını sundu. Parlak yıldızlı ipekler, atlaslar, değerli taşlarla süslü bir saat ve porselen yemek takımlarına hoşnut bir yüzle baktı Beyazıt. Ama bunlar çok da umurunda değildi. Galatalı İtalyan dönmesi, tercüman hemen adamın papadan getirdiği selam ve saygı dolu mesajları çevirmeye başlamıştı. Hristiyan aleminin başı Osmanlı İmparatorluğu'nun yüce sultanının önünde hayranlık ve saygıyla eğilir ve der ki kendisinin her zaman yanındadır. İşbirliği için elinden geleni sonsuza kadar yapacaktır. Biraderi Cem bizim himaye ve kontrolümüz altındadır. Bundan Sultan Hazretlerinin hiçbir endişesi olmamalıdır. Anlaşmalar aynen uygulanmaya devam edilecektir. Cem ses konusu olunca Beyazıt'ın yüzü iyice asılmış ve kararmıştı. Başını salladı. Karşısında anlamadığı bir dille hızlı konuşan elçiye dikkatle baktı. Kel kafalı, sıska yüzlü adam bu bakışlarla karşılaşınca gözlerini yere indirerek sözlerini sürdürdü. Ama belki de bu anlaşmayı yeniden şekillendirmek her iki taraf için de daha iyi sonuçlar yaratabilirdi. Sultan öfkeyle kımıldadı. "Bre, ne demek ister bu Alexander? Anlaşmayı mı bozmak niyetindedir?" diye bağırdı. "Efendimiz, Papa'nın böyle bir niyeti yoktur. Tam tersine sizinle çok daha yararlı bir anlaşma yapmak ister. Nedir? Çabuk söylesin, lafı geveleme." Alexander Borgia der ki, isterseniz her zamanki gibi 40 bin duka karşılığı Cem'i yanımızda tutmaya devam edebiliriz. Ama isterseniz bir defada 300 bin duka verirseniz bu işi bitiririz. Biraderinizi ebediyen ortadan kaldırabiliriz. Böylelikle siz bu çıban başından kurtulursunuz. Biz de size sadakatimizi kanıtlamış oluruz. 300 bin altın mı? Bu çok para. Doğrudur Sultan Hazretleri ama şu da var. Her yıl 40 bin altın vermek uzun zamanda size daha pahalıya gelir. Bugüne kadar verilmiş olanları düşünün. Papa'nın uygulanmaya hazır çok iyi planları var bu konuda. Yemeğine katılacak bir tutam toz bu işi hemen bitirir. Yalnız o zaman kuşkular doğabilir Avrupa'da. Fransa kralı Papa'ya saldırmak için zaten fırsat bekliyor. Gözü Napoli'de, Milano'da, hatta Roma'da. En iyisi daha güvenli bir yöntem uygulamaktadır. Bu da sizin tarafınızdan yollanacak bir adamla işi bitirmektir diye düşünüyor Papa Hazretleri. Bir berber yollarsanız biraderiniz Cem'e mesela. Beyazıt bu beklenmedik teklifte hem şaşırmış hem de sevinmişti. Biraderimiz çok büyük hata etmiştir. Yine de ona karşı merhametli olduk, canını almadık. Sürgünde de biz ona bakıyoruz. Ağabeyi olarak böyle bir kararı almak beni çok üzer. Ama söz konusu olan Osmanlı'nın devamıdır. Ata yadigarı devletimizin yaşamasıdır. Yalnız, yalnız istedilen 300 bin altında bir servettir. Ama bunu düşünüp haberdar edeceğiz Papa Efendi'yi. Beyazıt, eliyle adama çıkabilirsin diye işaret etti. Adam geri geri yürüyerek ayrıldı huzurdan. Sultan defter başına döndü ve ne dersin, var mı bu para diye sordu. Defterdar, Papa'nın teklifinin sultanın ne kadar hoşuna gitmiş olduğunu biliyordu. Sıkıntımız var. Her zaman vardır efendimiz. Ama söz konusu olan devletimizin güvenliği ve devamı olunca akan sular durur. Çaresi bulunur elbet diye cevapladı. Bunun üzerine derin bir nefes alan Beyazıt, ya berber diye sordu. Vezirlerden biri hemen öne atılıp, izninizle sultanım, kapıcı Mustafa bu iş için biçilmiş kaftandır dedi. Kimdir bu Mustafa? Galata dönmelerinden biridir. Enderun'dan geçmiştir ve yıllardır sadakatle hizmet vermiştir. Hünkârımıza güvenilir ve sağlam bir adamdır velhasılı. Tez getirin yanıma. Hemen çavuşlardan biri gerçekte Papa'nın saraya yerleştirdiği bir Rum olan Mustafa'yı çağırtmak üzere yollandı. Aylardır gizliden gizliye Alexander ile bu tezgahı paylaşmışlardı, planlamışlardı ve şimdi payına düşecek altınların hayaliyle gözleri parlayıvermişti vezirin. Bir diğer vezir sultanımız diye başladı sözlerine. Acaba Endülüs'te Hristiyan Isabella ile Ferdinand'ın acımasız ellerine düşen Beni Ahmer devletinin Müslümanlarına yardım konusunda bir karara vardınız mı? Onlar bizim din kardeşlerimizdir. Yardım görevimizdir. Lakin oraya ulaşabilecek bir donanmamız yoktur bilindiği gibi. Sultanım, devletlerinin yıkılmasından sonra İspanya'da çok büyük zulüm görmüştür bu din kardeşlerimiz. Siz ki Kurtuba'nın, İşbiye'nin, Belensiye'nin, Tuleytila'nın, Granada'nın Yahudilerine kucak açtınız. Ferdinand'ın kovduğu insanları topraklarınıza yerleştirip iş sahibi, ev sahibi yaptınız. Bunlarsa Müslümandırlar. Sizin yardımınız olmasa tümü ölüp gidecek oralarda. Doğru dersin ama Yahudiler buralara kendi olanaklarıyla geldiler. Bizden para almadılar. Tam tersine para getirdiler. Ferdinand onları kovarak kendi aptallığıyla baş başa kaldı. Yahudilerin bize büyük yararı oldu ve daha da olacak. Zengin iş sahibi kişiler onlar. Oysa Beni Ahmer'in halkı öyle değil. Bizim gidip onları almamızı isterler. Donanma olmadan bu gerçekleşemez. Şimdi donanma kurmaya karar versek çok para ister. Biraderimiz başımıza bu işleri açmasaydı belki yapabilirdik ama artık söz konusu olan devleti Osmani'nin devamıdır, geleceğidir. Beni Ahmer Müslümanları varsın biraz daha beklesinler. Vezir sesini çıkarmadan başını önüne eğdi. Kısa bir sessizlikten sonra nişancı başı, efendimiz dedi, aylar var ki bu sözü edilen Yahudilerden birini Tüleytılalı İbni Nahmiyas zat-ı şahanelerinizin huzuruna kabul edilmek için bekler. Acaba bugün? Adam sözünü bitirmeden Beyazıt ne istermiş diye sordu. Bir matbaa kurmak istiyormuş izninizle. Matbaa mı? O da nedir? Matbaa efendimiz kağıtların üzerine yazıların elle değil mekanik aletlerle yazıldığı yerdir. Bütün Avrupa memleketlerinde kullanılmaktadır. Peki ne işe yarar bu matbaa? Daha kolay yazı yazılır. Bilgiler saklanır. Herkes okur. Yalnız yazı değil, istenirse şekiller, resimler de basılabilir. Resim mi? Haşa olmaz. Dinimizde yasaktır, bu günahtır. Efendimiz, Yahudi resim basmak istemez. kendi yazıları için kullanacak matbaasını. Zaten İspanya'da da bu işi yaparmış. Dilerseniz kendisi size daha iyi anlatabilir matbaayı. Hele alın içeri, Yahudi de anlatsın derdini bakalım. Salvatore huzura çıktığında doğrusu heyecandan eli ayağı titriyordu. Yerlere kapaklanıp Beyazıt'ın eteğini öptü. Aksanlı Türkçesiyle gözlerinde yaşlar gelerek onu ve ailesini topraklarına kabul ettiği için defalarca teşekkürler etti Osmanlı Sultanı'na. Beyazıt bu etkileyici sahneden çok memnun kalmıştı. Hele kalk ayağa da anlat bakalım İbn Nahmiyas Efendi dedi. Neymiş senin şu matbaa dediğin alet? Salvatore yaklaşık yarım saat kadar kalmıştı huzurda. Beyazıt ona uzun uzun anlattırtmıştı. Ona yapacağı işe, matbaanın ne olduğunu, ne işe yaradığını ve sonunda izin vermişti ama tek bir koşulla. Matbaada yalnızca kendi harfleriyle baskı yapabilecekti. Arapça harflerin basılması kesinlikle yasak ve günahtı. Salvatore'nin böyle bir niyeti yoktu zaten. Sevinçle Balat'taki evinin yolunu tuttu. Havanın ılıklığına rağmen ter içinde kalmıştı heyecandan. İstanbul gözüne ne kadar bir güzel, daha bir canlı görünüyordu. Galata, Haliç, Kız Kulesi, Üsküdar, iki yaka arasında pırpır gidip gelen yelkenliler, kayıklar, bu kent gerçekten de büyüleyiciydi. Mutluydu Salvatore. Ailesi için yeni bir hayat kurabilmekten ötürü mutluydu. Birden derinlerde bir yerde bir acı hissetti. Sevgili dostu, ortağı David aklına gelmişti. Acaba nerelerdeydiler? 2,5 yıldır tek bir haber bile alamamıştı ondan ve ailesinden. Herkese sormuştu. Hiç kimse bilmiyordu onların başına ne geldiğini. Ama Nahmiyas yine de ümidini yitirmek istemiyordu. Hala akın akın Yahudi geliyordu Osmanlı toprağına. Belki onlar da bunu başarabilirlerdi.